Ayrım 3.
Kimden gizleniyorlardı ki? Bu sorunun yanıtını bulduğu gün öyle mutluydu ki, afişe de çıkabilir, kuşlama da yapabilirdi. Üstelik hava kurşun gibi ağırlaşmıştı. Akıl almaz bir gerilimle yaşar olmuşlardı. Bir şeyler olacak diyorlardı aralarında konuşurken. Kendi yaşamında da bir şeyler olmasını bekliyordu. Her gün gördüğü Mehmet'i özlüyordu. Ölümler, tutuklanmalar artmıştı. Mehmet 10-15 gün kaybolmuştu ortalıktan. Meraktan çıldıracak gibiydi. Mehmet'in yakın bir arkadaşına sormuştu olup biteni. Sözüm ona ilgisiz, kuşkusuz, telaşsız davranarak. Hatır sorar gibi, yol sorar gibi, kibrit ister gibi sormuştu. Sana ne Mehmet'ten fazla merak iyi olmaz diye azarlamıştı bu yakın arkadaş onu. Sonra kolunu tutmuş, canını acıtarak bırak Mehmet'in peşini. Ülkemiz yanıyor, sen erkek kovalıyorsun diye bağırmıştı onca insanın içinde. Pastanenin önünde durdu kadın bir süre. İçeriye girsem mi girmesem mi diye düşündü birkaç saniye. İçerisi mutlaka değişmiştir. Değişmez olur mu? Sonra pastanenin olduğu sokağın içine daldı, yürümeye başladı. 10 dakika kadar yürürse evine gidebilirdi. Evim, evim, tatlı evim diye gülümsedi kendi kendine. Apartmanın dış kapısını anahtarla açarken. Haklıydı dedi. Mehmet de haklıydı. Bugünkü haklılar gibi o da haklıydı. Mantosunu çıkarırken telefon çaldı. Hiç aldırmadı. Çamurlu ayakkabılarını eski bir gazetenin üstüne koydu. Salonun ışığını yaktı, telefonun yanındaki koltuğa oturdu, almacı kaldırdı. Alo, dedi karşısındaki erkek sesi. Çok merak ettim, nerelerdesin sen? İşten de erken çıkmışsın. Bunca işimin arasında bir de sen tuhaf tuhaf davranıyorsun. Biliyorsun çocuğum hasta, büroda işler bombok. Senin de alınganlığın üstünde. Esrarengiz tavırlar, gereksiz konuşmalar, muhabbet edecek zaman mı? Yine alındın. Haklısın dedi kadın telefonu hırsla kapatırken. Çok haklısın. Devrimci eskisi sen de taşıyamıyorsun beni, sevdamı, hiçbir şey taşıyamıyoruz. Yeter, hepiniz haklısınız, yeter. Devrimciler aşık olamazdı. Kalemi kağıdın üstüne bırakıp kalktı. Saatlerce sandalyede oturmaktan sırtı tutulmuş, bacakları uyuşmuştu. Parmakları da yorulmuştu. Sabahın 7'sinden beri masa başındaydı. Yazmış da yazmış, bir bakıma kağıtlara savaş açmıştı. Yazı makinesiyle mektup yazmayı sevmiyordu. Düzgün, ölçülü harflerin duygularını yansıtmayacağına inanıyordu. El yazısı öyle mi ya? Sevgili diye başlarken bir mektup, S'nin, E'nin, V'nin, tüm harflerin yürekten beyne, beyinden parmak uçlarına akan bir duygu yoğunluğuyla biçimlendiğini gözleriyle de görürdü insan. Ayağa kalktı, ellerini beline dayadı. Bacaklarını iyice açıp iki yana yaylandı. Başını yere değdirmeye çalıştı. Hamlamıştı. Yine de böyle eğilip kalktı birkaç kez. Başı yere yaklaştıkça ilk gözüne çarpan buruşturup buruşturup attığı kağıtlar oldu. Sen adam olmazsın dedi kendi kendine. Bu kağıtların arkasını kullanabilirdim pekala. Güldü. Masanın altındaki sepete atmak için kağıt topaklarını toplamaya başladı. Sonra bu kağıt toplardan birini açtı. Masamın üstündeki küllüğü içine boşaltacaktı ki yârim diye başlayan satıra takıldı gözleri. Sandalyesine yeniden oturdu. Bir elinde boş küllük, ötekinde içi izmarit, kül dolu kağıt öylece kala kaldı. Niye bana mektup yazdın? 2 haftalığına gittiğimi biliyordun. Ne olmuş yazmışsam alt tarafı bir mektup. Suç mu? İçimden geldi yazdım. Annem açıp okumuş. Rezil oldum. Annen niye okuyor senin mektubun? Ayıp değil mi? Bak Zeynep, bana da anneme de terbiye dersi vermeye kalkma. Durumumu biliyorsun. Annem bana gelen her şeyi açıp okumak zorunda. Ben tembihledim. Okuyacak tabii ki. Utanılacak, seni rezil edecek bir şey yazmadım ki Recep. Hani annem beni biliyordu? Biliyor bilmesine de arkadaşım diyorum şimdilik. Ama sen tutup aşk mektubu yazıyorsun. Bak Recep, o 2 satırlık mektuptan bile utandıysan ilişkimizi gözden geçirelim. Ben de serseme döndüm. Tamam, ilişkimizi gözden geçirelim. Pişmansan eğer, zamanı gelmişti zaten. Neyin zamanı gelmişti Recep? Zeynep, liseli aptal aşık ayaklarına yatma. Benim böyle şeyleri sevmediğimi bile anlayamadıysan daha maşallah sana. Asıl sana maşallah Recep, hadi eyvallah. Bak Zeynep, çok ileri gidiyorsun. Eyvallah demek o kadar kolay mı? Kolay Recep, kolay. Hoşça kal. Zeynep elinde tuttuğu buruşuk kağıttaki birkaç saat önce yazdığı yârim sözcüğüne bakıyordu hala. Recep'e yazdığı ilk ve tek mektuba da böyle başlamıştı. Onu anımsadı. Bu elindeki buruşuk kağıtsa 20 yıl önce yazdığının tam tersi satırlarla doluydu. Kağıdın içindeki izmaritleri, külleri yeniden külliye aktardı. İzmaritlerin kokusu genzini yaktı. Küllerin birazı masaya, birazı kucağına döküldü. Üfledi, küller uçuştu. Buruşmuş mektup da yere düştü. Güzel bir yürüyüş oldu değil mi? Kazasız belasız bitti. Neden bugün Frukolar barikat kurmamıştı Zafer Meydanı'na? Çok şaşırdım. Evet, güzel bir yürüyüş oldu. Osman'ın hıyarlıkları dışında her şey yolunda gitti. Yok canım, ne güzel konuştu çocuk. Ne güzel konuşması be. Çevreyi kışkırtmak için elinden geleni yaptı orospu çocuğu. Bu eşoğlu eşekten hep kuşkulanıyorum zaten. Ama bizimkileri anlatamıyorum. Bu tüy bozukta bir bokluk var ya, dur bakalım. Senin onunla muhabbet etmenden de hoşlanmıyorum ha, haberin olsun. Bugün yürüyüşte de çok kızdım sana, bilesin. Osman'la benim muhabbetim falan yok, bu bir. İkincisi, ne yaptım ben? Yanında tıpış tıpış yürüdüm. Bırak masalı anlatmayı. Yürümene değil, yanımdan hiç ayrılmamana bozuldum ben. Herkesin gözü üstümüzde. Anlasana be canım, dikkat et biraz. Yine saçmalıyorsun Recep. Herkes avaz avaz slogan atarak yürüyordu. Kimin gözü üstümüzdeymiş? Bıktım senin şu öğütlerinden. Ne yapacağımı, nasıl yürüyeceğimi şaşırır oldum. Sen benden utanıyor musun? Konuyu çarpıtma. Senden niye utanacakmışım? Sen benim için mi yürüyorsun? Ha bak, böyleyse git evine. Bak Recep, aylar önce bir mektup yazdım, azarladın, demediğini bırakmadın. Ayrılalım dedim, tamam son dedin. Bir daha seni üzmeyeceğim diye söz verdin. Biz neyiz? Ben kimim kuzum? Bırak duygu sömürsün Zeynep, bırak. Biz neyiz? Ben kimim diye soruyorsun bu saatten sonra. Sen daha öz eleştiri yapamıyorsan vay halimize. Biz neymişiz? Laf. Davul zurna ile ilan edelim bari. Laf mı seninki be? İyi, yine suçlu benim. Suçsuz günüm yok ki. Ne söyleyip ne yapsam yaranamıyorum. Öz eleştiri yapacakmışım. Seninki laf, benimki değil. İyi. Yahu ben senin iyiliğini istiyorum. Üzülmemen için yırtınıyorum ama sana yaranamıyorum. Anlamamakta direniyorsun. Benim iyiliğimi filan isteme Recep. Ben çocuk değilim. Sizin devrimci kızlarınıza benzemiyorum. Hepsi bu. Git oza. Öf, bunaldın Zeynep. Kocalarını kıskanan pimpirikli karılara döndün. Bak şu süslü püslü burjuva kızları gibi cilve yapma, hoşlanmıyorum. Şunu da unutma, senden vazgeçmem olanaksız. Ama bunu, neyi? E'si m'si şu, istemiyorum seni, sevmiyorum diyorsan herkes yoluna. Bir tek bu koşulla, sevmiyorum diyebiliyor musun? Bak susuyorsun. Öyleyse saçmalamayı bırak. Zaten 3-5 dakika yalnız kalabiliyoruz. Üstelik böyle durak köşelerinde, sokak aralarında birkaç dakika yüzünü görmek bana yetiyor mu sanıyorsun sen? Ama koşullar böyle gerektiriyor. Hangi koşullar insanın sevgilisine? Bak Zeynep, burada hem senin hem benim koşullarım söz konusu. Benim koşullarım. Zeynep, bunlar ayaküstü konuşulmaz, yaşanır. Demek yaşanır. Nasıl yaşanırmış? Mitinglerde mi? Nasıl yaşandığı konuşarak öğrenilmez, yaşanır. Ama biz şimdi bunu tartışmayalım, yoruldum. Zamanı gelince anlarsın ama bunu da iyice bir düşün, olur mu canım? Bilmece çözmekten başka bir şey yapamıyorum ki. Yine bilmece gibi konuştum bak. Öyle de olsa düşün, sen akıllı kızsın, çözersin, düşünürsen çözersin. Ama beni yolumdan eyleme. Çok iş var, çok işimiz var, çok. Halkımız, ülkemiz böyle. Ben gidiyorum Recep, zaten geç kaldım. Güle güle Zeynep, git hadi. Dersine geç kalma. Ha, sormayı unuttum. Mübeccel birkaç gün sizde kalabilir mi? Niye? Yurt kapandı mı? Olay mı çıktı? Yok canım, yurtta kalmıyordu ki zaten. Biraz rahatsız kızcağız. Güvenilir bir yerde kalması gerek. Niye sen ilgileniyorsun? Kendisi soramaz mı bana? Zeynep, sen daha anlayışlı, daha olgun bir kızdın. Yine kıskanç karı numarası, saçmaladığını biliyor musun? Sorumu unut, tamam, sen dersine git. Hadi akşam durakta beni bekle. Bekle, beni durakta bekle Zeynep, bekle. Zeynep eğildi, yerden buruşuk kağıdı aldı. Eliyle ütüler gibi düzledi. İzmarit kokusunun eskittiği kağıdı okumayı sürdürdü. Yârim diye başlayan bir mektup yazmak isterdim sana. Yazabilseydim eğer ikinci aşk mektubum olacaktı bu. 19 yaşımdaki coşkuyu yakalayabilir miydim bilemem. Ama 39'undaki bir kadının duygularını yansıtırdım sanırım. Ha, ben yüreğin yaşlanabileceğine de inanmıyorum ayrıca. İnsanın yüreği yaşlanmıyor Metin, ancak genişliyor. Senin kırıcılığını, hoyratlığını bile sığdırdığıma bakılırsa evet, yürek genişliyor. Buradaki iki satırı okuyamadı, iyice karalamıştı. Ve içine tuhaf duygular daha çok öfke dolduruyor. Şu yürek denilen şey, alt tarafı el kadar bir şey ya, çoban heybesi gibi, neler neler sığdırıyor içine. Devrimcilerin aşık olmamaya koşullandığı bir kuşaktanım ben. Şimdilerde 68'lilerle el sıkışanlar bile kendini 68'li diye tanıtıyor. Bizler yalnızca azıcık koku, azıcık ısı aldık onlardan ya da birazcık bulaştık belki onlara. Neyse, söylemek istediğim başka. Kesin kez devrim yapacaklarına inanmış post bıyıklı bir devrimciye aşık olmuştum ben. Yalnızca yanında olabilmek için Fruko dediğimiz toplum polislerinin kılıçlı kalkanlı atlı polislerin kuşattığı yürüyüşlere hiç korkmadan katılıyordum. Ama nedense benim yerime o bir şeylerden korkuyordu. Ben bilmeden o bilerek, ben korkmadan o korkarak yürüyorduk. Yürüyüşlerde ya da kantinde ellerimiz şöylesine birbirine değse kızarıyordu yüzlerimiz. Sanki bir kaçamak öpüş konmuş gibi. Sonra onun öfkeli bakışlarıyla soluyordu yanaklarımın alı. 40 yılda bir akşam karanlığında evime bırakıverirdi beni, kendisi isterse o da. Dolmuş otobüse binerdik de değmezdik bile birbirimize. Bir kez kucaklaştık, hiç öpüşmedik. Çok dövüştük, çok küsüşüp barıştık. Hiç yalan söylemedik birbirimize. Söylemedik sanırım. Ne ilklerimiz oldu ne de sonlarımız. Bahardaki ilk kirazın kırmızısını, son kirazın kurduğunu birlikte göremedik. Ama bunca yıl sonra bile onunla çok şey paylaşmışım gibi bir duygu taşıyorum. Bir filmin yakışıklı erkek oyuncusuna beğenerek baktığımda bile onu aldatıyormuşum gibi bir duyguya kapılıyorum. Onun da bıyıklarına ak düşerdi herhalde şimdi. Belki o da göbeklenirdi. Bakışları yumuşar, dudakları gülümsemeyi öğrenirdi belki. Zeynep kağıdı masaya bırakıp mutfağa gitti. Çaydanlıktaki su bitmişti kaynaya kaynaya. Çaydanlık kızmıştı iyice. Musluğun altını tuttu, kalın tutacın altından bile elini yaktı kulpu. Musluktan akan su kısa bir jostan sonra soğuttu çaydanlığı. Yanmaktan kurtulduğuna sevin dedi Zeynep yeniden ocağa koyarken onu. Bekle ki kaynasın şimdi salak karı diye söylendi kendi kendine. Azıcık su koymuşsun içine. Masanın başına döndüğünde düşman düşman baktı el yazısıyla doldurduğu kağıda. Okusam mı, yırtıp atsam mı diye geçirdi içinden. Kimseyi küçümsemez, kimseyle alay etmezdi. Şakası bile yoktu. Belki de eksik yanlarından biri buydu. Benim ya da başkasının bir eksiğimizi, yanlışımızı gördü mü çatılan kaşlarından anlardım. Kimseye bok atmazdı. Ama o ve arkadaşları topluca dünyanın merkeziydi. Öyle görmeseler kendilerini tek yol devrim diyebilirler miydi? Bana kitaplar taşıdı. Bir dal çiçek vermedi. Kıyamazdı koparmaya. Politik bilincimin olmayışından gocunmadı. Bir gün sınıfsız toplumu anlatıyordu bana, yumuşayıverdi. Gözlerindeki öfkeyi doğuştan sanıyordum o güne dek. Gülümsedi. Bu kısacık minik hoş gülüş doyasıya kucaklaşmışız gibi ayaklarımı yerden kesti. Hemen sırnaştım, eline uzanacaktım ki kalkıverdi ayağa. O zaman ayırdına vardım nerede olduğumuzun. Kantinde. Arkadaşlarımızdan 2 metre uzaktaydık. Ders bitmişti. Ötekilerin yanına geçtik. Görünüşte öteki günlerden hiç ayrımı yoktu. Ama ben bu sıcak gülüşle günlerce savruldum. Kendimizden başka hiçbir şey esirgemedik birbirimizden. Bedenlerimizden başka neyimiz varsa paylaştık. Sense Metin, adınla bile övünüyorsun. Metin olmak bir halt sanki. Seni kiminle tanıştırsam sesine kattığın o ukalaca tavrından ürküyor insanlar. Adını ve ne iş yaptığını söylerken bir tek sen kalıyorsun dünyada. Her şeyi, ille de kendinle ilgili ne varsa nasıl abarttığını milyon kez tanık oldum. Aslında belki beni baştan beri tedirgin eden bu abartılı yanındı. Tanışıklığımız ilerledikçe, bilinmeyenlerimiz azaldıkça bu abartılı sesten, tavırlardan vazgeçmeni bekledim. Tersi oldu Metin. Ben susup sabrettikçe sana abarttın. Bunu eksiklerini kapatmak için bilinçle yaptığını anladığımda artık konuşmak için bir nedenim kalmamıştı. Konuşmak yerine gülmeyi yeğledim bu tavrına. Nasıl gülmeyeyim ki? Bir kuruş paran olmadığını bildiğim bir gün, saklamıyordun zaten, ev almalara kalktın. Hem de bana. Oysa senin ev köy hesapları yaptığında belki de gösteri yapıyordun bana. İpler çoktan kopmuştu, yüz göz olmuştuk. Kocasının evine döneceği saatlerde tedirginleşen bin yıllık evli kadınlar gibi ben de aynı sıkıntıyı yaşıyordum gün inerken. Olmadık numaralar çekiyordun, çekiyorduk ayrılmak için. Önce senin söze dökmeni bekledim. Hatta zorladım seni sabırla, inatla. Dökmedin, dökemedin. Yine abarttın her şeyi. Seni anlayamamışım. Laf. Oysa hiçbir ayrılık yıllar öncesindeki o tek ayrılık gibi dağıtamazdı beni. Hani ayrılık yarı ölmekmiş diye bir şarkı var ya, ne zaman duysam bir gülmek tutar beni. Ölmenin yarısı olur mu yahu? Seninle benimki gibi bir ayrılıksa düğün bayram. Hem kaç kişiye birden? Öf, ne de çok yazmışım sana. İyi ki hiç aşk mektubu yazmadım. Aa, bir kez bir onda senin o bitmez tükenmez ama ne olduğu belirsiz işlerinin bitmesini beklerken gırgırına bir şeyler yazmıştım. Köşesine de bir çiçek kondurmuştum. Hiç okumadan cebine atmıştın. Sululuk yaptığımı ima ederek. Bir rastlantı, kol kola çekilmiş bir fotoğrafımız vardı. İki tane yaptırmıştı çeken dostumuz. Birini gözümün önünde yırtsan daha iyiydi. Al bunları sen sakla diye üstüme atışını da anımsadım şimdi. Korkmuştun sanki. O gırgır mektuptan da, fotoğraftan da. Bende duruyor fotoğrafın hala. Dursun varsın, anı anıdır. İyisi ayrı sepete, kötüsü ayrı. Zeynep yer yer karalanmış mektubu yırttı yırttı, minicik minicik kağıt parçalarını öfkeyle toplayıp avucunda mutfağa gitti. Çöp tenekesini attı. Recep'le bir fotoğrafı bile yoktu. Belleğini hiç zorlamadan yüzünü anımsayabiliyordu. Dudaklarını örten kapkara bıyıklarını, kapkara küçük gözlerini, fırça gibi sık saçlarını, bozarmış parkasını, kadife pantolonunu, boğazlı kara kazağını. Tertemiz bir insandı Recep. Örgütteki kız arkadaşlarına çok kızardı. Saçlarını bile taramıyorlar diye. Sakın saçlarını kesme demişti bir gün yavaşça kendisine. Beni durakta bekle diye adeta buyruk verdiği günün akşamı önce biraz beklemiş, ilk gelen otobüse binmişti Zeynep. Bir durak sonra da inmiş, yüreği efil efil koşarak soluk soluğa geri dönmüştü durağa. Recep sigarası ağzında ters yöne bakarak bir ayağını yere vurarak bekliyordu onu. Geciktim, çorap almaya gitmiştim. Gündüzü çuvala mı koydun? O tarafta çorapçı yeni mi açıldı? Dakikalar. Her şeye kızıyorsun Recep. Kızdırıyorsun Zeynep. Dakikalardır seni bekliyorum burada. Aklıma ne geldi? Basıp gittin sandım. Gitmiştim Recep. Otobüsten inip bir duraklık yolu koştum. Gerçekten mi? Görmüyor musun? Ciğerlerim patlayacaktı. Omuzlarından tuttu. Sonra da sımsıkı sarıldı birden Zeynep'e Recep. İlk kez sımsıkı. Hem de otobüs durağında. Hem de okullarının dibinde. Dünyayı umursamadan sımsıkı. Bir elinde kitapları, öteki eli Recep'in boynunda, başını onun göğsüne gömdü, ağladı Zeynep. Hıçkıra hıçkıra, salya sümük ağladı. Recep'in çokça sigara, azıcık ter kokan göğsünde ağladı. Alnından öptü onu ilk kez. Dudaklarından çok bıyıklarını duyumsadı teninde. Elinin ayasıyla sildi gözyaşlarını. Ağlama Zeynep'im diyerek fısıl fısıl. Zeynep sen bir cansın, Zeynep cansın. Benden kuşkulanma, benden korkma. Bana arkanı dönme. Güven. Çünkü ben herkesten çok sana güveniyorum. Bugünkü saçmalıklarımı unut, bağışla. Yarim benim, sevdiğim. Bugün çok incindim Recep, gücendim. Bir daha incitmem, gücendirmem Zeynep'im seni. Ama bizim senin, benim aşktan, sevdadan yüce bir görevimiz var. Halkımıza borcumuz var. Sen de bu coşkuyu duy içinde. Beni de elbet. Ben öyle yapıyorum Zeynep'im. Geçen günlerde 3 gün içeri çektiler bizi. Sana Ankara dışındaydım dedim. Vurdukları tokadın, copların, tekmelerin acısını hem ülkemi hem de seni düşünerek hiç duymadım. İnan Zeynep. Tek söz edemedi Zeynep. Ülkeyi ve halkı kıskanmadı ilk kez. Hadi bugün eve gecik azıcık. Yürüyelim seninle. Üşür müsün? Üşümem Recep. Yürüyelim. Bir yerde oturalım diyeceğim ya, param yok. Senin vardır ama seninki sana. Hem senin de harçlığın kısıtlı. Gel yürüyelim. Ver kitaplarını bana, şu yanıma geç Zeynep. Koluma girer misin? Zeynep onun sağına geçti. Eğreti girdi koluna. Recep eldivenini çıkarıp elini iyice geriye bükerek elini tuttu Zeynep'in. Ne diyeceğini de parmaklarını oynatmasını da beceremedi Zeynep. Mübeccele kalacak yer buldunuz mu diye soruverdi birden. Elbette dedi Recep. Acildi, rahatsız kız. Neymiş rahatsızlığı? Gebe. Ne? Gebe mi? Nasıl gebe yani? Hamile mi? Bir kadın başka nasıl gebe kalırsa öyle gebe. Bir an elini Recep'ten kurtarmak istemişti Zeynep. Ama Recep'in parmakları mengeni gibi sıktı elini. Biliyor musun, sen aslında çok tutucu bir kızsın. Seni aşağılamak için söylemiyorum. Ama ben senin bu yanından korkuyorum Zeynep. Koşullarımız farklı olsaydı, seninle daha çok birlikte olabilseydim, belki birlikte aşardık bunu. Ama sen bunu başarmak zorundasın. Hem de bir başına. Niye konuşmuyorsun? Mübeccel'in durumundan ürktün. Doğru, senin yetişme tarzına, anlayışına ters bir durum.